Ayrım 5, Liyakat, Candaş Tolga Işık, sayfa 53. Bu yasal, çünkü ben istiyorum. 1775-1792 tarihleri arasındaki Fransa Kralı 16. Louis tarihçileri toplar ve kanunlara aykırı bir öneride bulunur. Tarihçiler ama Sayın Kralım bu söylediğiniz yasalara uygun değil diye cevap verince 16 Louis bu yasal çünkü ben istiyorum der. Adaletin içinin boşaltılmasının ilk adımını o atmadı muhtemelen ama yargının sokaktaki insanı en çok ilgilendiren haliyle adliyelerin Türkiye'de içinin boşaltılmasının kısa tarihi, kendisini ülkenin sahibi olarak gören ve canı sıkıldıkça darbe yapan ya da yapmaya kalkan bir zamanların askeri bürokratik eliti tarafından yazılmaya başlandı. Seçilmiş Başbakan Adnan Menderes ve bakanlarının sözüm ona kurulan bir mahkemeyle yargılanıp asılması, üniversitelerin içinin boşaltılması bahsinde de değindiğim Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının talimatla idamıyla sembolleşen dönemin mahkeme kararları. Kenan Evren'in yıllar sonra bir o taraftan bir de bu taraftan astık diyerek itiraf ettiği ve 17 yaşında Erdal Eren'i kemik yaşını büyüterek katletmeye varan 12 Eylül'ün korkunç uygulamaları, bu ülkenin yakın tarihinde adalete olan güveni sarsan mihenk taşları. Darbeci cuntaların dayattığı anayasa ve mahkeme kararlarının yargıçlardan ziyade paşalar tarafından verilmesiyle arkalarından gelen siyasi iktidarların Adalet Bakanlığı marifetiyle bitmek tükenmek bilmeyen kadrolaşma merakı birleşince bağımsız ve tarafsız yargı birkaç idealist, dürüst, hakim, savcının iyi niyeti dışında yıllar boyunca hayalden öteye geçemedi. Bütün bunların üstüne sözüm ona dini cemaatlerin, tarikatların, adliyelerdeki kadrolaşma ve nüfuz yarışıyla son noktada gazeteci Ahmet Şık'ın dokunan yanar sözleriyle sembolleşen Fethullahçı terör örgütü militanları tarafından yargının ele geçirilmesi. Türkan Saylan gibi bu ülkenin yetiştirdiği anıt kadınlarından birini terörist diye yaftalayabilecek kadar gözü dönen bu örgütün, Türkiye'deki adalete olan inanca ve bu kavramın halkın nezdinde içinin boşaltılmasına katkısı çok ama çok büyük oldu. Ancak FETÖ belasından kurtulduktan sonra da adalet kavramının içinin doldurulabileceğini söylemek zor. Gazeteci Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun yüz binlerce kişi tarafından okunan Metastaz kitabında FETÖ'den sonraki dönemde hangi tarikatların ve cemaatlerin adliyede kadrolaşmaya çalıştığını ağzımız açık bir şekilde belgeleriyle okuduk. Aynı şekilde siyaset kurumunun mahkeme kararlarına müdahil olarak hakim savcı kararlarına tesir etme hevesi ürkütücü boyutlara ulaştı. Tam da bu noktada idealist, vatansever bir savcımızın bizzat yaşadığı ve aktardığı bir örneği ilk kez bu kitapta paylaşmak isterim. Bir kasabada iki kişi basit yaralamayla sonuçlanan bir kavgaya karışıp adliyeye getiriliyor. Savcımız ifadeleri aldıktan sonra mahkemeye sevk ediyor. O sırada savcımızın telefonu çalıyor. Arayan kişi iktidar partisinin olayın yaşandığı ilçedeki ilçe başkanı. Savcıya son derece rahat bir ses tonuyla ben konuştum. Konuyu kendi aralarında halledecekler savcım. Siz takipsizlik verin, mahkemeye sevk etmeyin diyor. Savcı sen kim oluyorsun da bana vereceğim kararı söylüyorsun deyince ilçe başkanı görürsün kim olduğumu deyip telefonu kapatıyor. Ertesi gün savcıya soruşturma açılıyor. 10 gün sonra tayini çıkıyor. Savcı bu hikayeyi bana anlatırken ben deliyim kardeşim, kimseden korkmam. Yine olsa yine aynısını yapardım. Ama şu olayı genç bir savcı yaşasa, bir daha böyle bir telefon gelse kanuna göre hareket edebilir mi diye sordu. Ne cevap vereceğimi şaşırdım ama şunu da düşünmeden edemedim. Basit bir kavgada bile sıradan bir ilçe başkanı böylesine hoyratça kendisinde yargıya müdahale etme hakkı bulabiliyorsa kim bilir daha neler oluyordur. Korkarım bu gidişle yakında boşanma davaları için bile parti başkanları, yetkilileri, mahkemeleri arayıp boşama kardeşim diyecek. İnsanlar davalarını çözmek için adliyelere değil, siyasi parti genel merkezlerine gitmeye başlayacak. 2021'in 19 Ekim tarihinde gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'nin internet sitesinde bir Yargıtay üyesiyle yaptığı konuşmayı kaleme aldı. Yargıtay üyesinin anlattıkları korkunçtu. FETÖ'nün yargı ve bürokrasideki yerini iki tarikatın doldurduğunu iddia ediyordu. Biri Nakşibendiliğin İskender Paşa Camisi kolu tarafından kurulan Hak Yol Vakfı'nın yurtlarından yetişenler, diğeri menzilciler. Ardından okuyucu ve yazıcı diye bilinen nurcu cemaatler geliyordu. Yargıtay üyesine göre Hak Yol yargıda egemenliğini ilan etmişti. HSK ve Danıştay'ı kontrol ediyordu. Adalet Bakanlığı ve Yargıtay'da hayli etkindi. Yargıtay üyesine göre yargıdaki her tarikat ve cemaatin kendi WhatsApp grupları var. Gruplarda harem selamlık toplantı yapılıyor, atamalara müdahale ediliyor. Gazeteci Saymaz'ın yazısının son bölümünde yer alan Yargıtay üyesinin şu cümleleri ise yargıdaki liyakat sürününün adeta vesikası. Bu ülke bunu hak etmiyor. Liyakata geçilmeli. Teamüllere uyulmalı. Her şey alt üst oldu. Cemaatler asli fonksiyonlarından samimi Müslüman olmaktan çıkıp çıkar grubuna, iş takibine, bürokrasiye adam yerleştirmeye dönüştü. Milli güvenlik sorunu olmaya başladılar. Yabancı istihbaratların kontrolüne açık bunlar. Onlar daha çoğunlukta ve örgütlü oldukları için sonuç alınamıyor. Türkiye'de adalet kavramının içinin boşaltılışına dair en dramatik örneklerden biri de esasen bir yargıçlar topluluğu olan, bir zamanlar Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından biri kabul edilen Yüksek Seçim Kurulu'nun son yerel seçimdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etme kararıydı. Yüksek Seçim Kurulu dahil hiç kimsenin hukuken ikna olmadığı gerekçelerle tamamen siyasi baskıyla YSK'ya seçimi iptal kararı verdirildi. Peki sonuç ne oldu? İlk seçimi küçük bir farkla kazanan Ekrem İmamoğlu muhtemelen kendisinin bile hayal etmediği bir farkla ikinci seçimde zaferini ilan etti. Kaybeden ise sanıldığı gibi rakibi Binali Yıldırım değildi. Adalet kavramının içi biraz daha boşaltılırken esas kaybedilen Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından birinin itibarı oldu. Diğer taraftan hukuk yozlaşıp adalet kurumları ve kavramlarının içi hızla boşaltılırken ironik bir şekilde ülkenin dört bir yanında hukuk fakültesi açılıyor. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de toplam hukuk fakültesi sayısı 23'tü. 2021 itibarıyla bugün ülkede toplam 84 hukuk fakültesi var. Hukukun olmadığı bir ülkede mantar gibi biten bu hukuk fakültelerinin neredeyse hiçbirinde tek bir hukuk fakültesi kütüphanesi yok. Olanlarda ise doğru düzgün güncel hukuk kitapları yok. Ayrıca buralarda yeterli sayıda öğretim üyesi de yok. Pek çok dekan lisans düzeyinde hukuk eğitimi dahi alamadığı için yeni açılan bu fakültelerin başında uzmanlığı, tıp, ziraat mühendisliği, veteriner hekimlik, kimya veya ilahiyat olanlar var. Birkaç yıl önce bir toplantıda bir grup yeni mezun genç avukatla tanıştım. Daha önce adını bile duymadım üniversitelerden hukuk fakültesi diploması alan üç genç arkadaşla ne olacak Türkiye'den hali sohbeti yapıyorduk. Konu liyakat meselesine gelince gayri ihtiyari hukuktan örnek verme ihtiyacı hissettim ve ağzımdan şöyle bir cümle çıktı. Misal anayasanın ilk üç maddesini bilmeden hukuk fakültesi bitirenler var. Bir anda karşındaki genç avukatların yüzlerinde beliren yarı panik yarı utangaç ifadeyi görünce ''Siz biliyor musunuz mesela?'' diye sordum. Hiçbiri bilmiyordu. Bırakın ilk üç maddeyi, tek bir maddeyi bile doğru düzgün söyleyemediler. Beni anayasa hukuku başka bir şey bilmek zorunda değiliz gibi saçma sapan argümanlarla savuşturmaya çalıştılar. Bir doktorun tansiyon ölçebilmek için kardiyolog mu olması gerekir diye sorunca gardları düştü. Karşımdaki genç hukukçular bu her ile bir üniversite saçmalığının faturasını ödeyen talihsiz bir nesli temsil eden birkaç kişiydi. İçini doldurmadan, akademik kadrolarını liyakat esasına göre oluşturmadan, mantar gibi her köşe başına bir hukuk fakültesi açılan bir ülkede, o okullardan mezun olanların bu acıklı hali sürpriz değildi. Liyakatten yoksun bırakılan bu fakültelerle değil 184 hukuk fakültesi açsanız ne olacak? Ayrıca mantar gibi hukuk fakültesi açınca ne oluyor? Hukuk fakültesi mezunlarının durumuna bakalım bir de isterseniz. Adalet sisteminin en tepesindeki yüksek mahkeme olan Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinin yarısından fazlasının, yani 8 kişinin hukuk fakültesi mezuniyeti yok. Benzer durum bir yönden Danıştay'da da geçerli. 2021 itibarıyla Danıştay'ın 13 dairesi var. Bu 13 dairenin 10'unun başkanı hukuk fakültesi mezunu değil. İdare ve vergi dava daireleri başkanları olan Danıştay başkan vekilleri de hukuk fakültesinden mezun olmamış. Yani başkanların içinde hukuk mezunlarının sayısı azınlıkta. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun 11 üyesinin yarısından fazlası, yani 6 üye hukukçu değil. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 9 üyesinden ikisi hariç hiçbiri, yani 7 üye hukuk fakültesi mezunu değil. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun 9 üyesinin 8'i hukuk fakültesi mezunu değil. Elbette mahkemeler milletin vicdanıdır ve bir ülkede mahkemeler o vicdanı yaralayan kararlar almaya başlarsa her şeyden önce adalet duygusu zedelenir. Ancak adalet dünyanın hiçbir yerinde sadece adliyelerden, mahkemelerden, özetle yargıdan ibaret bir kavram değildir. Adaletin içinin boşaltılması birilerinin haksız yere hapse atılmasından ya da serbest bırakılmasından ibaret değildir. Hak etmedikleri bir servete sahip olup zenginleşenler, hak etmedikleri makamlara, görevlere getirilenler, haksız yere makamlarından, görevlerinden edilenler, hak etmedikleri maçları kazananlar, hatta hak etmeden şampiyon olanlar. Örneklerin sayısını arttırmak mümkün ama gerek var mı? Emin değilim. Emin olduğum bir şey varsa o da bir ülkede haksızlık ne kadar yaygınsa insanların adalete inancının o derece zayıfladığı, adaletin içinin boşaltılmasının o derece hızlandığı. Bu sayfada bir de Cumhuriyet'ten bir alıntı var. Altı şöyle: Erdoğan'ı uğurlarken eğilen başlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o dönem yeni seçilen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i 26 Mart 2015'te makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası Erdoğan'ı makam otomobiline kadar uğurlayan Cirit ve diğer Yargıtay üyelerinin başlarını öne eğerek Cumhurbaşkanı'nı uğurlamaları tartışma yarattı. Evet, burada Yargıtay üyelerinin toplam 8 kişi, hepsi başları öne eğik, hatta birisi başı eğik şekilde el de sallıyor Cumhurbaşkanı'na. Canım arkadaşım. Biri size canım arkadaşım diyorsa bilin ki asla canınız olmadığı gibi sahiden arkadaşınız olduğu da şüphelidir. Bir insanın ancak yüksek yoğunluklu bir sevgi ve samimiyet beslediğinde telaffuz edebileceği canım kavramı veya hitabıyla sosyal yaşamın can damarlarından biri olan arkadaşlık kavramının içine nasıl boşaldığını çok basit iki vakayla izah etmeye çalışayım. Yıllardır hiç kopmadan görüştüğüm liseden bir sınıf arkadaşım sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafın üzerine yanındaki kişiyi kastederek canım arkadaşımın doğum günü yazmıştı. Kimileri lüzumsuz bulur ama ben insan duygularını, davranışlarını anlamak adına böyle şeylerle meşgul olmayı önemserim. Bizimkini aradım. Ya bu nasıl bir canım arkadaşım ki neredeyse 20 yıldır tanıyorum seni, bir kez yanında görmedim, bahsettiğini duymadım dedim. Aldığım yanıt enteresandı. Yahu öyle yazdım, insan sevgilim falan sanmasın diye. Birkaç zaman sonra bu defa başka bir arkadaşım, ünlü bir arkadaşının yeni başlayan dizisini kutlamak için beraber fotoğraflarını koyup canım arkadaşımın dizisi başlıyor, hayırlı olsun yazmıştı. Tabii yine aradım. En son ne zaman gördün canın arkadaşını diye sordum. 2-3 yıl olmuştur dedi. Toplamda kaç defa görüşmüşsünüzdür bu canım arkadaşlığınız boyunca diye sordum. Bir ya da iki. Benim değil, zaten bir arkadaşımın arkadaşı dedi. Peki nasıl oluyor bu canım arkadaşlık diye sordum. Sana ne be dedi. Kapadı telefonu. İlk bakışta son derece küçük ve önemsiz gibi görünen bu örnekler Türkiye'deki en büyük sosyal sorunlardan biri olan ülkeyi yöneten kadrolardan tutun da sokaktaki vatandaşa kadar geniş bir kitleye sirayet eden, yaptığını söylediğiyle gerçekten yaptığı arasında büyük bir uçurum olma halinin örneklerinden biri. Toplumsal kamplaşmanın şaikasını gördüğümüz 2021 Türkiye'sinde insanların kendilerini tanımlarken kullandığı en belirleyici sıfatlarda da aynı uçurumu görmek mümkün. Söz gelimi muhafazakar ve tutucu ya da modern gibi kavramlar da tıpkı canım arkadaşım gibi içi hunharca boşaltılmış kelimeler, ifadeler. Ülkemizde öyle muhafazakarlar var ki benim diyen modernin cesaret edemediği marjinal bir yaşam sürmekte. Öyle kendisini modern diye tanımlayanlar var ki muhafazakarların bile yobaz diye tanımlayacağı davranış ve fikirlere sahipler. Sağ sol gibi. Türkiye'de bu kavramların içinin boşaltıldığını görmek için seçim sonuçlarına bakmak bile kafidir. Dünyada sermayenin patronların sola, işçilerin sağa oy verdikleri tek ülke bizizdir muhtemelen. Son genel seçimlerde asgari ücreti iki katına çıkarma vaadinde bulunan siyasi partiye patronların destek verdiğini, işçilerin ise ülkeyi batıracak mısınız, kaynağı nereden bulacaksınız diye sert eleştirilerde bulunduğunu da buraya not düşmekte fayda var. Yazar Başar Başaran 2002'de Bir Gün gazetesinde yayınlanan yazısında bu durumu şöyle ifade etmişti. İnsanlar kavramlarını kaybettiklerinde artık onların yokluğunun acısını da duyamaz olurlar. Mevcut düzensizliği olması gereken zannederek yaşamaya başlarlar. Bu yoksullaşmadır. Kant, kavramsız algılar kördür derken kavramları olmayan insanın bu durumunu anlatır. Baktığını göremeyen bir insan yaşadığı sorunun da adını koyamayacaktır. 2002'de Nobel Ekonomi Ödülünü bir psikolog aldı. Herkesin cevap aradığı bir psikolog dünyanın en prestijli ekonomi ödülünü nasıl alır sorusuna ödülü kazanan Daniel Kahneman'ın yanıtı hazırdı. İktisat teorilerini unutun. Ekonomiye artık duygular, içgüdüler yön veriyor. Kahneman'ın bu sözlerinden yola çıkarak dünya ekonomisinin bugünkü içler acısı halinin bile tek başına insanların duygu durumlarını nasıl bir yıkım içine sürüklediğini anlayabiliriz. 5. ayrımın sonu. Sayfa 62.